ayrım yedik. Hiç uyanmamacasına sabahı ettiği bir uykudan telefon sesiyle uyanır uyanmaz gece söyledikleriyle esme dikildi karşısına. O muydu sabah sabah? Heyecanla açtı telefonu, Mustafa'ydı. Bulgaristanlı Süleyman diye biri numarasını istiyormuş ille de. Versin miymiş? Önce çıkaramadı Süleyman'ı, anımsadı birden. Bulgaristan'dan tanıdığı, soyu sopundan çoğuları buraya göç etmiş, kendisinin Türkiye'ye girmesi yasaklı bir eski Türk komünistiydi Süleyman. Vermesini söyleyip kapattı. Çok beklemeden yeniden çaldı telefon. Sözcüklere bastıran kalın Balkanlı sesi tanıdı hemen. Yasağı afla kalkmıştı demek, İstanbul'dan arıyordu. "Abe gel daha iki muhabbet yapalım," diyordu Süleyman Aga. Tophanede kahveler varmış, orada bekleyecekmiş. Ona doğru. Tanımını aldı kahvelerin, geleceğim deyip kapattı. Geceki sözleriyle esme çıkmamıştı kafasından. Hiç de batıcı gelmiyordu söyledikleri geceki gibi. Söylediklerinden çok o andaki "ben bilirim"di söyleyiş biçimine takılıyordu insan bu kızın. Burnu havadaydı, burnunu sevsinler de onun. Burnu da sevilesiydi doğrusu. Özenle çizilip seyrek gülücüklerle pembeleşiveren iki yanağın arasına ustalıkla oturtulmuştu. Gözlerini yeşil yeşil kırpıştırması burnunun güzelliğini açığa vurmak içindi sanki. Aşk romanı yazacaksak günü geçmiş seherleri Turgutları değil de günümüzün esmelerini reklamcı Suatlarını mı yazacaktık? O ki öyle diyordu, kendisi yazsın da esme. Öyle bir şey demiyordu, kızın parmağını bastığı şu ya da bu kişiler değil, yeni dönemin başkalığıydı. Kim tersini söyleyebilirdi ki? Nasıl başkalıktı bu, onu sormak gerekirdi önce. İyi, önce onu sorardı Esme ararsa. Esme nereden bilecekti? O biliyordu nice yiğit seherlerin, Turgutların bugün ne durumda olduklarını. Daha niye kızıyordu Esme'ye öyleyse? Kız yüzünü yanlışa çeviriyordu da ondandı kızması. Doğrular ona kalıyordu demek, kötü müydü? Kahvaltıdan sonra çarçabuk toparlanıp fırladı evden. Süleyman Aga'da ne haberler vardı bakalım. Yenikapı deniz kıyısındaki yola çıkıp bir taksiye atladı. İçten içe sevinmeye başlamıştı Süleyman'ın aramasına. Anımsamaya yasak koyduğu geçmiş demekti bu Süleyman ya. Sosyalist ülkelerin bu günleri üzerine ne sözler edecekti bakalım. Süleymanlı geçmiş günleri daha o günlerden silip atmaya çalışmıştı kafasından. Yıllar önce TKP'deyken ilk günler Sovyetler'de, DDR'de, Leipzig'de, Doğu Berlin'de, Bulgaristan'da birlikte olmuşlardı. Canlarını sıkan olaylar karşısında dertleşip parti yönetimine, yöneticilerine gizlice eleştirilerde bulundukları da olmuştu aralarında. Bu yolla bir yere varılamayacağını anlayınca kabuğuna çekilir gibi kendini salt batıdaki etkinliklere adamıştı doktor. Kabuğuna çekilmek değil, kendini sevip güvenen bir küçük arkadaş topluluğunun arasına çekilmekti bu aslında. Yönetimdekilerin işine karışmıyorlar, partiye katkı sağlayacak, yararlı olduğuna inandıkları işleri kotarıyorlardı dayanışma içinde. Yıllar sonra daha çok inandı doğruyu yaptığına. Sosyalist ülkelerin dağılmasıyla bir süre çalıştığı gizli haber almadan ayrılıp Batı Berlin'de yaşamaya başlayan bir Bulgar kızının yeminle anlattıkları derin üzüntü duymasına neden olmuştu. Çoğu Bulgaristanlı Türkler birbirlerinin konuşmalarını Bulgar gizli polisine rapor ederlermiş kızın dediği. Süleyman da varmış bunların arasında. İrkilmiş, tiksinti duymuştu olaydan. Kara çalmadır diye düşünmeye çalıştı. İyi ki o günler uzak düşmüşlerdi Süleyman'la. Prag'da arkadaşlarının istemesiyle gittiği bir toplantıda şöyle bir karşılaşıp ayrılmışlardı en son. Kapanmıştı artık o sayfa. Bakalım bugünler için ne diyordu Süleyman yoldaş? Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii'nin önünde arabadan inince bir günler Amerikan pazarlarının dizildiği tam karşıdaki yapıların altında sıralanmış kahveleri gördü hemen. Güneşli bir serinlik vardı. Karşıda alanda anıtsal kalıt bırakmış Osmanlı mimarlığının üstüne su için artık der gibi dikilen Tophane çeşmesi, ötede Yeniçeri Ocağı'nın yıkımına dikilmiş, daha çok da Osmanlı mimarlık çöküşünün tanığı olarak yükselen Kir Korbalya'nın ampir barok karışımı Nusretiye Camisi. İleride beteri bir İngiliz mimara yaptırılmış padişahın Tophane'deki asker kuruluşlarını görmeye gelmesinde konuk edildiği deniz yoluyla gelen yabancı devlet adamları karşılanmasında kullanılmış Tophane kasrı. Tümü birlikte önünde inip bakındığı Koca Sinan'ın yaşlılık yıllarındaki görkemli yapıtı, Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Külliyesi'ndeki Tophane Camii'nin tartışılmaz yüceliğini boyunlarını umarsızca bükmüş kanıtlıyor gibiydiler. Yapıldığında 15. yüzyıl sonu deniz kıyısındaymış bu cami. 400 yılda ne çok toprak çalmışız o güzelim denizden. Yürüdü kahvelere doğru. Gözleri masalarda Süleyman'ı aranarak ağır ağır dolanmaya başladı. Açık havadaki kahvelerin kıyısında. Çoğunluğu öğrenci gençlerde oturanların. Süleyman nereden bulmuştu burayı? Çay kahve içen, sandviç yiyen, tavla oynayan kızlı olanlı kalabalıkta, nargile içen bir iki kız gözüne çarpınca yadırgadı birden. Esme geldi aklına niyeyse. Köşedeki boş masayı gözüne kestirmiş gidiyordu ki karşıdan koşturur gibi gelen Süleyman'ı görünce dönüp yola doğru yürüdü. O da görmüştü doktoru. Kahvenin girişinde karşılaşıp kucaklaştılar. "Abe doktor, bak şu işe," diyordu Süleyman. "Nereden aklımıza gelirdi buralarda buluşacağımız?" Kısaya yakın orta boylu, tıknaz gövdesinin üstüne duran değirmi, esmer, hafif çiçek bozuğu yüzü buruşmuştu biraz. Biraz da saçları ağarmıştı. Başka bir değişiklik yoktu Süleyman'da. Pek geniş sayılmayacak alnı hep böyle kırışıktı. "Devrimi yapıp öyle gideriz," diyorduk, olmadı. "Evet, öyle diyorduk doktor, olmadı. Eldekini de yitirdik." Süleyman'ın sesinde acılık mı, alay mı vardı belli değildi. "Nereden buldun benim avukatı?" "Bizim çocuklar bilirler," dedi. "Ben doktor Nay deyince avukat Mustafa bakar ona dediler. Senin bütün işleri temizlemiş. Onu da konuşacağım seninle. Benim işlerde de pürüzler var. Bana da baksın isterim Mustafa."
"Konuşuruz," dedi doktor. "Eski TKP'liler olmalıydı bizim çocuklar," dedi. "Kimleri görüyordu acaba, sorsa mıydı?"
"Nedir senin durum?" dedi. "Bir ara giremiyordun Türkiye'ye."
"Bizim akrabalar vardır burada, amca oğulları. Küçüğün sözü geçiyor Ankara'da. O bastırmış, bir aylık vize verdiler. 11 gündür buradayım."
"Anlat bakalım, nasıl sizin oralar?"
"Anlatacak nesi kaldı be doktor. Şimdilerde düzeldi biraz. Çok kötü günler oldu eskilerde."
Sosyalist düzenin boşluk bırakarak çöktüğü günlerde içine düştükleri ağır koşullardan söz etmeye başlamıştı Süleyman. Bir şişe süt, bir topak peynir, bir parça et, bir torba patates için sabah karanlığında kuyruğa girip nasıl eli boş döndüklerini anlattı. O günler geride kalmıştı artık.
"Sizin durum nasıl şimdi?"
Duralayıp gülümser gibi baktı doktora.
"Bizim durumumuz," deyip durdu, bir sürdürdü ağırdan. "Büyük oğlan dişçidir bizim, onun düzgündür işi, evlendi. Küçük yeni bir ortaklıkta muhasebeye bakar, iyidir o da. Biz hanımla Vitoşan'ın altında bildiğin evimizdeyiz. Doğrusunu istersen bizim durum tüm eski günlerimizden iyidir şimdi."
"Emekli aylığınız var."
"Vardır," dedi Süleyman. "Nazife'ye de bağladılar. Çok yıl sağlık korumada çalıştı o, biliyorsun. Bizim eski aylığı da arttırdılar biraz."
Yüzü kızarır gibi olmuştu gülerek anlatırken bunları. Yeni bir toplum kurmak için yaşamını koyarak yürüttüğü büyük devrimci kavga, bir günler alaylı biçimde taşıdıkları bir küçük burjuva düzenine kavuşmasıyla bitmişti sonunda. Yüzünün kızararak gülmesi bundan olmalıydı. Söz de bitmiş gibiydi. Ne konuşacaktı şimdi bu adamla? Sofya'da Vitoşa eteğindeki bir akşam çağrılı gittiği katları geldi gözünün önüne. Yemeği yer yemez Nazife masayı toplayıp mutfağa, bulaşığa geçmiş, oğlanlar ranzalı küçük odalarına çekilmişlerdi. Baş başa kaldıkları odada geç saatlere kadar sırasında kapıştı kapışacak sertleşerek politik tartışmaya girdikleri yırtıcı kuş görünümlü adam içine itildiği ortamı bugüne dek yaşadığımız en iyi günler diye anlatırken sırıtan bu karşısındaki esnaf emeklisi miydi? İlk miydi bu? Böyle nicelerini görmüştü yıkılmış sosyalist ülkelerden gelen. Ya en yakın çevresinde olan? Nasıl anımsamak isterdi eskileri? Durmadan konuşuyordu Süleyman. Avcılarda minibüs işleten İbrahim söylemiş burayı. O da gelecekmiş birazdan. Çaylarını yudumlarken Süleyman'ı dinler görünse de gözleri kulağı çevredeki gençlerdeydi. Fındıklı'daki akademiden olmalıydılar. En yakın yüksekokul orasıydı. 50 yıl öncekiler gibi ne düşler kuruyorlardı bunlar da kim bilir. Kurmasınlar mıydı yani? Kursunlardı da.
Plovdiv'dendir, bizim Filibe'den. Öğlen de gidip orada yiyelim, seni tanır, sevinecektir. İbrahim de gelir şimdi.
Beşiktaş'ta lokanta açmış bir hemşehrisini diyordu Süleyman.
Sağ olsun da benim sözüm var, dedi doktor, bağışla.
Saatine baktı.
Kalkmam gerek, başka bir gün gideriz, ara beni.
Abe güzel de sen ne yaparsın doktor, seni hiç konuşmadık. Ağırdan kalkıp elini uzattı gülümseyerek. Uzanan eli tutarken Süleyman da kalkmıştı.
Ne yapacağım, dedi doktor. Dışarılarda sürteceğime burada sürteceğim. Konuşuruz.
Başka bir şey sormasına komadan gelen garsona parayı ödeyip yürüdü. Yola çıkıp da taksiye atlayınca kurtulmuştu. Böyleydi işte. Geçmişle ilgili her şey, herkes sıkıcıydı. Dışarıda da oydu, içeride de. Şimdi ne yapacaktı peki bu erken saatte? Artık bıkmış gibiydi İstanbul'u gezmekten. Gidip Boğaz'da bir yerde yemek yemeyi bile içi çekmiyordu. Islak, serin de hava, eve dönmek de en iyisi. Dolmabahçe'de Taksim'den eve çevirdi arabayı. Eve gelince odasına çıkıp yatağına uzandı. Uçuşup duran düşünceleri bir bir kovarak uykuyla uyanıklık arasında uzun saatler kaldı öylece. Kalktığında üstüne çökmüş yorgunluktan kurtulmuş gibiydi. Pencereye yaklaştı, lodosla ağırdan sallanıp duran Marmara'ya baktı bir süre. Dönüp mutfağa iniyordu ki telefon sesiyle durdu irkilir gibi. Sevinmişti sanki, açtı Mustafa'ydı. Almanya'dan arayanlar sözünü duyunca da cinler tepesine çıktı birden. Mustafa'ya sövüp saymaya başlayacaktı az kalsın. ''Bu kaçtır konuşuyoruz be kardeşim'' dedi. ''Duymak istemiyorum artık, kimse aramasın beni.'' Der demez de duralayıp Almanya'dan diye tamamladı hemen. ''Bilmiyorum de, İstanbul'da değil de öldü de ne dersen de.'' ''Aman Allah korusun abi de, öyle asılıyorlar ki ne bileyim.'' Gene ağır bir şey söylememek için güç tuttu kendini. Avukat Mustafa anlamış gibi ekledi çabucak. Bir de Esme istedi telefonunuzu. Ona ver. Verdim. Yatışmış gibiydi telefonu kapattığında. Esme'nin telefonunu almasından mıydı bu? Öyleydi belki de. Bağlandığı soruna yönelik ilişki kurmak, sonunda çatışma da çıksa günlerin bıktırıcı boş boş beklentisi yanında iyi kötü yola koyulmaktı. Neresinden baksan daha iyi değil miydi yani? Telefonunu bu kadar çabuk almasına da sevinmişti. Konuya ilgisi içtendi demek kızın. Arasındı bakalım, kitaplara, dergilere kapandı birkaç gün boyu. Karamazovların valizine attığı Almanca çevirisini okumaya başladı. Ara sıra alışverişe çıkıyor, en yakın yerden bir şeyler alıp yarım bıraktığı romanına dönüyordu koşturur gibi. Daha önce gene Almancasından okuduğu romanı böyle nasıl bir yeni merakla okuyabildiğine şaşarak okuyordu. Esme'nin aramasındaydı aklı da. Alaylı takılmalara başlamıştı kendine. Doğaldı bu gençlikte. Kıza vurulmuştu demek. Hangi gün yemişti o naneyi ki şimdi de yesin? Sorun bir türlü başlayamadığı romandı şimdi. Kız olacak değildi herhalde. Kızla konuşmak eğri doğru bir yol açar gibi geliyordu ona. Dördüncü gündü öyle uykusundan doğrulunca açıp Mustafa'ya sorsam mı diye geçiyordu ki telefon çaldı. Esme'ydi. ''Nasılsınız?'' diyordu. ''Günlerdir arayacağım sizi olmadı. Bugün buluşabilir miyiz?'' ''Olur'' dedi doktor. ''Engel yok benim için. Nerede?'' Bir sessizlik oldu. ''Bilmem'' dedi Esme. ''Şimdi Sirkeci'deyim ben. Bir yere uğrayıp Beyazıt'a çıkacağım.'' ''Oradan da bana gel istersen. Kum kapıyla yeni kapı arası.'' ''Bulabilir miyim?'' ''Bulursun.'' Ayrıntılı biçimde tanımladı evi. Cep telefonu vardı Esme'nin. Bir güçlük çıkarsa arayacaktı. Pek dağınık sayılmayacak odayı şöyle bir toparladı gene de. Masanın üstünü düzeltti, duş yaptı çabucak üstünü değiştirdi. Güneş vardı ya, serindi, balkonda oturulmazdı. Koltuğuna geçip telefonunu önüne koydu. Sabah yarım bıraktığı gazetelere göz atmaya başladı. Eve çağırması uygun düşmüş müydü diye düşündü bir ara. Türkiye'deki bugünün anlayışını tam bilemiyordu daha. Ne vardı bunda? Meyhaneye mi çağırsaydı yani? Pastacıya, muhallebiciye ya da daha mı uygun olacaktı? Telefonda hiç de öyle bir derdi yoktu kızın. Niye olsundu ki? Uzayınca kapının bozuk zili geldi aklına. Tutukluk filan yapmasındı gene. Yapmamıştı, zil çalıyordu. İnip açtı kapıyı. Yüzünde beklemediği gülücük, elinde paketle Esme girdi. Doktorun kitap sandığı pakette kekmiş. Böyle şeyler de biliyordu demek kız. Niye bilmesindi? Güç oldu mu? Yo dedi Esme. Sokağın başında indim arabadan. Öyle iyi tanımlamışsınız ki cinci meydanı deyince hemen buldu şoför. Doktorun ardı sıra merdivenlerden salona girip de öndeki balkonu görünce içerideki hiçbir şeye ilgi göstermeden gidip açtı kapıyı balkona çıktı. Şaşkın şaşkın Marmara'ya çevreye bakınıyor. Ay burası ne güzelmiş diyordu. Doktor da çıktı peşi sıra. Burada oturalım istersen dedi ama serin biraz. Üşür müsünüz? Dönmüş doktora bakıyordu. Yo süveter giyerim. Ben de üşümem. Doktor inip yatak odasından mavi süveterini giyerek çıktığında Esme iki sandalye ile köşedeki küçük sigara sehpasını balkona çıkarmıştı. ''Ne vereyim sana, içki filan?'' ''İçmeyeyim'' dedi Esme. ''Çay?'' ''Onu yapacağım.'' ''İzin verirseniz ben yapayım.'' ''Niye?'' Böyle dikelir gibi bir karşılık beklememişti sanki. Şaşalayıp duraladı Esme. ''Sizi yormak istemiyorum'' dedi. Yalancıktan sertleşmiş gibi baktı doktor. ''Yaşlıymışım gibi davranılmasından hoşlanmam'' dedi. ''Bağışlayın, hiç öyle düşünmedim.'' güldü doktor. ''İyi öyleyse'' dedi. ''Gel mutfağa inelim. Yap çayı şimdi.'' Kıza mutfaktaki öte berinin yerlerini gösterip yukarı çıktığında mutluluk vardı içinde. Pek de kafasında biçimlendirdiği gibi değildi bu kız. Dik başlı hiç değildi, uysal bile sayılırdı. Çekingendi belki. Çekingendiğini dik başlı görünümüyle örtüyordu. Elinde tepsiyle kapıdan giren gencecik kızı görünce daha da arttı mutluluğu. Pırıl pırıl cam bardaklarda demli çaylar, dilimlenmiş üzümlü kek, evden eksik etmediği anasonlu peksimetler, balkona ilk kez getiriliyordu böyle. Oydu çekici olan. Bu kız her gün bunu yapmaya kalksa tadı tuzu kalır mıydı? Ne vazgeçmeyeceği sandıklarından bıkmıştı yaşam boyu. Değişiklik istiyordu insanlar. Bunun için kaçıyorlardı birbirlerinden, bunun için koşuyorlardı birbirlerine. Tutkuyla bağlanmak diye de bir şey vardı belki. Epey kimse tanımıştı böyle. Süresi uzasa da sonunda çözülüp kopuyordu bir biçimde. Doğaldı bu da, çirkinleşmeden olsaydı bari. Gözlerini denizden ayıramayan Esme'ye baktı çayını yudumlarken. O da şeker koymamıştı çayına. Tabağına aldı, keke de dokunmamıştı daha. ''Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel bir yer.'' ''Evet, çok güzel.'' dedi doktor. ''Çocukluğum bu yörede geçti benim. Birazı da bu evde. Burada yaşayayım.'' diye döndüm. ''Evsizin mi?'' Şaşırmış gibi bakıyordu Esme. ''Değil.'' dedi doktor. ''Bir rastlantı.'' Gözlerini ilgiyle dikmiş kıza özetledi olayı. ''Dışarılardan sanki bu ev çekti beni buraya.'' ''Bu ev mi çekti? Başka şeyler yani yok mu?'' Bu bönsü soruyu nasıl alması gerektiğini bilemedi birden doktor. Taşlama mıydı, alay ya da uyarma mıydı? Kafası takır tukur mu işliyordu yoksa bu kızın? Kızdı kızacak bir duralamadan sonra gülümsedi. Olmaz olur mu dedi. Neler var neler, söylenmez. Ne anlama gideceğini pek düşünmeden sözü şakaya döndürmek için deyiverdikleri, kızın sorusunu sivriltmiş anlamlı biçimde dürtücü yapmıştı. Gülümsemeye çalıştı Esne, olmadı. Suskunca başını çevirip uzaklara döndü. Yersizliğinin ayrımına varmış olmalıydı sorusunun. Sessizlik uzayınca aldı doktor. Dışarılarda kalmamızın bir anlamı yoktu ki artık dedi. Aslında geciktik bile. Ne yaparsanız yapın ülkenizde olacaksınız. Dönmüş doğrular biçimde ağır ağır başını sallamaya başlamıştı Esme. Siz dışarılara çıktınız mı? Gülümsedi Esme. Almanya'da doğdum ben dedi. Şaşalamıştı doktor. Niye hiç aklına gelmemişti bu? Türkçesi öyle güzeldi ki. 15'imde geldim buraya. Liseyi burada bitirdim. Babanız? Opel'de çalışıyordu. Wiesbaden'deydik. Öldü trafik kazasında. İlgisi artmıştı doktorun. Anneniz, kardeşleriniz filan. Annem evlendi. İkizleri varmış. Ben görmedim. Baba annemin yanındayım yıllardır. Bir daha gitmedin Almanya'ya. Berlin'e gittim. Annene? Gitmedim. Donuk titreşimsizdi doktora diktiği ot yeşili gözleri. İyi kötü tanımıştı kızı, yeterdi bu kadar. Üstüne vardı mı kızla başlardı sorulara. Doktor eğilip boş çay bardağını masaya bırakırken, eline sağlık dedi, çay güzel. Bir çay daha? İçeriz dedi doktor, çay termosunu göstermeyi unuttum, dolabın üstündeydi. Boş bardakları koyduğu tepsiyi alıp kalkarken, gerekmez dedi Esme, altını kıstım, şimdi getiririm. Ürperir gibi oldu balkonda beklerken, kalktı doktor. Güneş inmişti. Merdivenlerden salona giren Esme elindeki çay tepsisini yazı masasının kıyısına koydu. İçeri alalım isterseniz, serinlik bastı dedi. Göründüğünden akıllıya benziyordu kız. Salonda koltuklara geçip çaylarını sessizce yudumlamaya başlamalarıyla çöktü çökecek ağırlığı önlemek ister gibi. Şimdi gelelim romana diye aldı doktor. Takılır gibi bir gülümsemeyle girmişti söze. Kız gözlerini gene aynı donuk bakışıyla doktora dikti. Hangisine dedi, güvene mi sizin yazdığınıza mı? Senin yazacağına. Soğukça dudak büker gibi yaptı Esme. Yok öyle bir şey ki dedi, bir ara düşündüm. Daha doğrusu hep kurarım yazayım filan diye ama kolay değil. Evet dedi doktor, kolay değil. Ben de kuruyorum şimdilik. Kaç kez oturdum yazmaya olmadı. Yanlış yapmaktan mı çekiniyorum nedir? Yazmak istediklerim hep bildiğim şeyler oysa. Hiç yanlış yapmadınız bugüne dek, güvenlisiniz. Doraladı doktor, kızsın mı kızmasın mı kaldı bir süre. Bilmem dedi, nasıl güvende olunur ki? Geçen de söylediklerine de takıldığımdı. Hangi söylediklerime? Seher'le Turgut'un öyküsünü diyordun, ilginç değil artık filan diye. Evet öyle diyorum, sorunlar başka bugün. Birbirlerini ölçüp biçer gibi karşılıklı bakışıp kaldılar bir an. Gene ağırdan aldı doktor. Temel değişti mi ki sorunlar değişsin dedi. Temel nasıl değişecek? Bir duraladı acı bir gülümsemeyle. Bilmem dedi doktor. Uğraştık bir süre, beceremedik. Hiçbir şeyi de değiştiremezsin temeli değiştirmedikçe. Siz temeli değiştirmeye uğraşmadınız ki. Şaşırmıştı doktor. Esme hemen ekledi. Başkalarının yerine geçmek istediniz.
Keyif etmek için de değildi herhalde. Hem kendimiz değil, emekçiler geçsin istedik.
Emekçiler nerede geçti işin başına ki? İş başına geçenler ne yaptı?
Alaylı bir saldırganlık vardı kızın gözlerinde.
Nerede iş başına geçenler?
Tüm dünyada, şimdi yıkılmış öteki ülkelerde.
Kavramaya başlamıştı doktor. Yarım yurum öğrendiği bir iki şey başına vurmuştu bu kızın. Cin olmadan adam çarpmaya kalkanlardandı. Kızar gibi oldu önce. Çizmenin aşılmayacak boyunu gösterse miydi şu? Dünyayı, öteki ülkeleri çok iyi biliyorsan...
Öyle çok iyi bilmiyorumdur belki ama bilinmedik bir yan da kalmadı.
Aynı alaycı gülücükle sürdürdü. Eski tüfek bir amcam vardı benim. Takke düştü, kel göründü derdi.
Amcan mı?
Talat amcam, tersaneden emekliydi, sizi tanıyordu. Geçen yıl öldü, çok içmekten. Eskiden o kadar içmezmiş.
Kendisini tanıyan eski tüfek amca da içinde kızın tüm söyledikleri, dudağının kıvrımına takılı soğuk gülücükle bakışını daha da batıcı yapan sinsice saldırıydı.
Bir an ne diyeceğini bilemedi doktor.
Talat diye birini anımsamıyorum dedi yavaşça.
Peksimet'e uzandı Esme ses çıkarmadan, ısırıp çiğnemeye başlayınca, ne güzelmiş bunlar dedi.
Duymamış gibi yaptı doktor. Kızın tabağa uzanışında, anasonlu peksimeti alıp kıtır kıtır yiyişinde, umursamazlıkla söylediği sözde bir şey vardı gene içini tırmalayan.
Amcam sizin hastanede ameliyat olmuş sanırım. Oradan da tanıyordu sizi.
Takıldı kışkırtır gibi. Hastalar doktorları pek sevmezler dedi doktor. Kim bilir ne atıp tutmuştur bizim için.
Övgüyle söz ettiğini anımsıyorum birkaç kez. Saim arkadaş diyordu size. İnsan adammışsınız, asıl adınızı da biliyordu. Doktor Nahit Kotar diye. O günlerden duymuştum adınızı, akılda kalan bir ad.
Şaşaladı doktor. Adamın övgüsüyle de gevşedi sanki biraz. Partideki Saim Kodalı'nın Doktor Nahit Kotar'la ilgisini bilen kaç kişi vardı ki o günler? Bu Talat'ın da bir kodadı olmalıydı. Başka adla tanınıyordu adam belki.
DDR'deki hastanedeyse Leipzig'de çalışmıştı kısa bir süre.
Tanrı rahmet eylesin, iyi biriymiş demek dedi alaya kaçan bir aldırmazlıkla. Geçmiş gitmiş şeyler, bugüne bakalım.
Sinsi bir gülümsemeyle, evet bugüne bakalım dedi Esme. Ağzından kaptırdığı bir sözle tuzağına düşmüş gibiydi kızın.
Evet dedi doktor, bugüne bakalım. Da doğru bakalım, dünü de doğru bilerek bakalım.
Bir iki sözcükle birbirlerine tartar gibi göz göre göre bir gerilimin eşiğine geldiler gene. Sözü Esme aldı hemen. Kimse de doğru sandıklarını başkasına zorlamaya kalkışmasın dedi. Kızı artık anlamaya başlamıştı. Kızmamaya çalışıyordu.
Doğru sandıklarını başkasına zorlamaya kalkışanlar var yani dedi yavaşça.
Bu aşağıdan alınmış gibi söylenen sözler kışkırtmıştı sanki kızı.
Yok mu dedi hırçınlığa kaçan bir tepkiyle.
Bir süre karar verememiş gibi bakıp kaldı doktor. Savaşa mı tutuşacaktı şimdi bu kızla?
Olmaz olur mu dedi gene aşağıdan bir sesle. Dünya canavarların elinde. Var da sen kimleri söylüyorsun? Kimler, nasıl bir işe kalkışmışlar?
Omuzlarını silkip ne bileyim kimler dedi Esme.
Sürdürdü aynı sinirlilikle.
Bir sürü dedi boy boy tür tür. İri iri savlarla çıkıyorlar. Herkes kendi doğrusunu bir başkasının kafasına çakmaya çalışıyor.
Kışkırtır gibi gülümsedi doktor. Şu söylediklerin de az iri sav değil hani.
Doraladı Esme, yüzünde sinirlilik gölgesi gezindi. Kırpıştırdı gözlerini.
Kimseyi benim gibi düşünmeye zorlamıyorum ben dedi. Benim gibi düşünmeyenlere de hain demiyorum. Hainler yok mu dünyada?
Varsa da ben yargılayıp belirleyemem.
Kim belirleyecek, kim yargılayacak peki?
Onu da bilemem. Gevşemiş gibi gülmeye başladı doktor.
İyi dedi, bu da bir tavır. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam ben diyorsun.
Birden dikeldi Esme. Nereden çıkarıyorsunuz bunu dedi. Hiç de öyle demiyorum. En tiksindiğim şey.
Gülsün mü, kızsın mı bilememiş gibi bakıp kaldı doktor bir süre. Peki ne diyorsun sen kızım dedi. Bırak gizemli dokundurmaları. Kusura bakma kafam almıyor demek. Anlamadım. Kim kimin kafasına çakmak istiyormuş kendi saçma doğrularını, açık açık söyle de bilelim.
Köşeye sıkışmış olmanın umarsızlığıyla bir iki kımıldayıp gene dikeldi Esme. Gizemli dokundurma yaptığım yok dedi. Yıllar yılı kalıplara sokulup sersemce koşullandırılmış insanlar. Devrimcilikmiş. Siz bunu benden iyi biliyorsunuz. Talat amcam dedim ya, tam öyleydi. Takmış kafayı bir şeylere, biraz çıktınız mı onun dışına ya alay eder ya da hemen dikilir karşınıza. Düşmanısın.
Tek doğru onun doğrusu. Bir sürüsü aynı kafada bugün de. Hepsi aptalca geliyor bana bunların.
Neresinden nasıl almalıydı bu sözleri bilemeden kaldı bir an doktor. Siz bunu benden iyi biliyorsunuz sözünü de yerine koyamıyordu. Tanıklık anlamına mıydı dediklerinden biri de o mu oluyordu yoksa bu kızın? Talat amcası da neyin nesiydi, yok muydu öyleleri? Böyle kimlerle hem de ne çok başı derde girmişti onun da. Ama yok dediği başkaydı bunun, ne çıkacaktı bakalım altından.
Sözü niye buraya getirdik dedi doktor, romanı konuşacaktık.
Ne bileyim siz açtınız.
İyi kapatıyorum öyleyse, Seher'le Turgut'un öyküsü diyorduk, oradan başlayalım. İlginç bulmuyordun.
Tedirgin kımıldadı Esme.
Evet ilginç bulmuyorum dedi. O kavgada olduğunu söyleyen birileri bugün de var bizim çevrelerde. Demin sözünü ettiklerimizden bunlar da. Eski günlerde kahramandılar belki. Güvende anlatılanlar içimi burktu. Çok da yakın duydum kendime. Yiğittiler, başka yapacak şey de yokmuş o gün. Bugün öyle mi? Bir sürü yol.
Sinirli gülümseyip sürdürdü. Söz gene oraya geliyor işte ama onlara bakarsan yok başka yol. Kafaları Talat amcanın kafası. Sosyalist ülkelerdeki rezillikleri hiç duymamışlar sanki.
Seher'le Turgut diyorsunuz. Bunlar dansalar nesini anlatacaksınız? Anlatın, beni hiç ilgilendirmiyor bunların öyküleri. Onu diyorum.
Başını ağırdan sallarken anlıyorum dedi doktor.